Ayrım 27.
Güvenlik görevlisi bunun ne demek olduğunu çok iyi anladı. Görev başındayken kendisine göz kırpılırsa bir bardak şarap ikram edilmek isteniyor demekti. Hatta çamaşırcı kadının göz kırpmasını bekleyerek dükkanın önünde saatlerce gezindiği bile oluyordu. İşareti alınca görülmemek için hemen avludan dolaşıyor, kadehini gizlice kafasına dikiyordu. Lantier onun içeri girdiğini görünce, "O siz misiniz Badingot?" dedi. Lantier, imparatorla alay etmiş olmak için onu imparatorun takma adıyla Badingot diye çağırıyordu. Pasyon kendisine de takılan bu takma adı ciddi bir tavırla karşılardı. Aslında buna canının sıkılıp sıkılmadığı pek anlaşılmazdı. Zaten iki erkek siyasal düşünceleri taban tabana zıt olmakla birlikte zamanla çok iyi dost olmuşlardı. Boş söze karışarak, "Biliyor musunuz ki imparator Londra'da polislik yapmıştı?" dedi. "Evet, şerefim üzerine. Sokaktan sarhoş kadınları topluyordu." Bu arada Gervais kasanın üzerine koyduğu üç bardağı doldurmuştu. Yüreğinde büyük bir eziklik duyduğu için kendisi içmek istemiyordu. Ama sandığın içinde neler bulunduğunu öğrenmek isteğine kapılarak orada durmuş, Lantier'in son ipleri çözmesine bakıyordu. Bir köşede duran bir yığın çorabı, kirli iki gömleği, eski bir şapkayı anımsıyordu. Acaba bunlar hala orada mıydı? Acaba Gervais geçmiş günlerin bu paçavralarını yeniden karşısında bulacak mıydı? Lantier sandığının kapağını açmadan önce bardağını eline aldı ve tokuşturdu. "Sağlığınıza." "Boş ve pasyonda sağlığınıza" diye yanıt verdiler. Genç kadın bardakları yeniden doldurdu. Üç erkek ağızlarını ellerinin tersiyle siliyordu. Sonunda Lantier sandığı açtı. İçerisi karmakarışık gazetelerle, kitaplarla, eski giysilerle, çamaşır çıkıntılarıyla doluydu. Lantier sandıktan birbiri ardına bir tencere, bir çift potin, burnu kırık bir Ledrul Rollin büstü, işlemeli bir gömlek, bir iş pantolonu çıkardı. Ve eğilen Gervais sandıktan bir tütün kokusu ile kirli bir erkek kokusunun yükseldiğini duyuyordu. Hayır, sol köşedeki eski şapka artık yerinde yoktu. Şimdi orada tanımadığı ve bir kadın armağanı olması gereken bir iğne yastığı vardı. O zaman yatıştı, içinde bir hüzün duydu. Sandıktan çıkan eşyayı izlemeye, her birinin kendi zamanında mı yoksa başka kadınların zamanında mı olduklarını düşünmeye koyuldu. Lantier, "Buraya bakın Badingot, bunu tanıdınız mı acaba?" diye sordu. Brüksel'de basılmış 3. Napolyon'un Aşkları adında resimlerle süslü küçük bir kitabı adamın burnuna doğru uzattı. Kitaptaki öykülerden birinde imparatorun bir ahçının 13 yaşındaki kızını nasıl baştan çıkardığı anlatılıyordu. Ve araya konulan resimde 3. Napolyon bacakları çıplak, üzerinde sadece Legion d'Honneur nişanının en yüksek rütbesi bulunduğu halde onun bu saldırısından kaçak küçük bir kızı kovalarken görülmekteydi. Sinsi duyguları kabaran boş dayanamadı ve "O ta kendisi" diye haykırdı. "Her zaman böyle olur işte" dedi. Fena halde üzülen pasyon şaşkınlıktan donup kalmıştı. İmparatoru savunmak için tek bir sözcük bulamıyordu. Bunu bir kitap yazıyordu, yalan diyemezdi. Bunun üzerine Lantier kitaptaki resmi alaycı bir tavırla hala onun burnuna uzatınca pasyon kollarını açarak haykırdı. Ne olmuş yani, ne var bunda? Doğanın kuralı değil mi bu?" Bu yanıt Lantier'in çenesini kapadı. Kitaplarını ve gazetelerini dolabın bir rafına yerleştirdi. Masanın üzerine asılmış küçük bir kitaplığı bulunmamasına pek canı sıkılmış gibi görününce, Gervais ona öyle bir kitaplık bulacağına söz verdi. Lantier de Louis Blanc'ın hiçbir zaman ele geçiremediği birinci cildi eksik olan 10 yılın tarihi, Lamartine'in iki metaliklik formalar halinde satılan Grondins'leri, Ugen Su'nun Paris esrarı ve serseri Yahudisi vardı. Ayrıca hırdavatçılardan toplanmış bir yığın felsefi ve hümanist kitaplar da vardı. Ama Lantier asıl gazeteleri gözünün bebeği gibi sevgi ve saygıyla saklıyordu. Bu yıllardan beri yaptığı bir koleksiyondu. Kahvede gazeteleri okurken ne zaman kendi düşüncelerine uygun ve iyi yazılmış bir makaleye rastlasa hemen gazeteyi satın alır ve saklardı. Böylece hiçbir düzen gözetilmeksizin yığın haline getirilmiş değişik tarihlere ait çeşit çeşit gazetelerden kocaman bir çıkın yapmıştı. Bu paketi sandığın dibinden çıkarınca üzerine dostça şaplaklar indirerek öbür iki erkeğe "Bunu görüyor musunuz?" dedi. "İşte bunlar benim. Hiç kimse bu kadar güzel bir yere sahip olamaz. İçinde neler olduğunu dünyada bilemezsiniz. Yani demem o ki bu fikirlerin yarısı uygulanacak olsa toplum tertemiz olurdu. Evet, imparatorunuz da yanındaki bütün aygırlarda hapı yutarlardı. Ne var ki kızıl bıyıkları ve sivri sakalı, sapsarı kesilen yüzünde kıpırdayan güvenlik görevlisi Lantier'in sözünü kesti. "Ya ordu?" dedi. "Buraya bakın, onu unutuyor musunuz?" O zaman Lantier küplere bindi. Gazetelerine yumruklar indirerek avaz avaz bağırıyordu. "Ben militarizmin ortadan kaldırılmasını, ulusların kardeşçe yaşamasını istiyorum. Ayrıcalıkların, rütbelerin ve tekellerin kaldırılmasını istiyorum. Ücretlerin eşit olmasını, karların paylaştırılmasını, işçilerin yüceltilmesini istiyorum. Bütün özgürlükleri istiyorum, anlıyor musunuz? Bütün özgürlükleri. Boşanmayı da istiyorum." Boş onu destekledi. "Evet, evet, ahlakı korumak için boşanma gerekli." Pasyon azametli bir tavır takınmıştı. "Oysa ben sizin özgürlüklerinizi istemiyorum," diye yanıt verdi. "Çünkü ben zaten özgürüm." Öfkeden adeta boğulan Lantier, "Eğer istemiyorsanız, istemiyorsanız," diye kekeledi. Öfkeden boğulacaktı neredeyse. "Hayır, özgür değilsiniz. Evet, özgürlük istemiyorsanız ben sizi Cayenne sürgüne yollarım. Evet, sizi, imparatorunuzu ve adamlarını, onun bütün domuz sürüsünü." Her karşılaştıklarında böyle kapışıyorlardı. Tartışmalardan hiç hoşlanmayan Gervais genellikle hep aralarına girerdi. Eski aşkının küf kokusuyla dopdolu sandığını görünce içine gömüldüğü uyuşukluktan, gevşeklikten silkinip kurtuldu ve üç erkeğe kadehleri gösterdi. Birdenbire sakinleşen Lantier kadehini alarak "Sahi," dedi, "sağlığınıza." Boş ile Pasyon onunla kadeh tokuşturarak "sağlığınıza" diye karşılık verdiler. Bununla birlikte içini bir kaygı kemiren Boş, polise göz ucuyla bakarak iki yana sallanıyordu. En sonunda "Bütün bunlar aramızda kalacak değil mi Bay Pasyon?" diye fısıldadı. "Size öyle şeyler gösterildi, öyle şeyler söylendi ki." Ama Pasyon onun sözünü tamamlamasına vakit bırakmadı. Her şeyin orada kalacağını anlatmak istermiş gibi elini yüreğinin üzerine koydu. Gidip de dostlarını gammazlayacak değildi ya. Kapyoda gelince bir şişe daha içtiler. Sonra Pasyon avlu tarafından çıkıp sıvıştı. Kaldırımda gene o ölçülü adımlarla dimdik ve sert yürüyüşüne başladı. İlk zamanlar Gervais'in dükkanında bir karışıklıktır gitti. Lantier'in pekala ayrı odası, ayrı kapısı, kendi anahtarı vardı ama son dakikada ara kapıyı kapamamaya karar verdikleri için çok zaman dükkandan geçiyordu. Kirli çamaşırlar da Gervais'i sıkıntıya sokuyordu. Çünkü kocası sözünü ettiği o büyük sandıkla hiç mi hiç ilgilenmiyordu. Gervais de çamaşırları rastgele bir yerlere, köşe bucağı, özellikle de kendi karyolasının altına tıkıştırmak zorunda kalıyordu. Bu da sıcak yaz geceleri hiç de hoş olmuyordu. Sonra da her akşam dükkanın ortasında Etienne'in yatağını yapmak zorunda kalışı da canını sıkıyordu. İşçiler geç saatlere kadar çalıştıkları zaman çocuk onların gitmesini bekleyerek bir iskemle üstünde uyukluyordu. Böylece Guje eski patronu olan makinistin çırak aradığını söyleyerek Etienne'i dile göndermesini önerince bu tasarı Gervais'in pek hoşuna gitmişti. Üstelik evde pek mutlu olmayan, kendi başına buyruk olmak isteyen çocuk da bu öneriye razı olması için annesine yalvarıyordu. Ancak Gervais Lantier'in karşı çıkmasından korkuyordu. Sırf oğluna yakınlaşmak için gelip evlerinde oturmaya razı olmuştu. Yerleştikten tam 15 gün sonra onu göndermek istemeyebilirdi. Bununla birlikte korka korka bu işten Lantier'e söz ettiği zaman adam bu fikri çok uygun buldu. Genç işçilerin ülkeyi gezmek zorunda olduklarını söyleyerek hemen onayladı. Etienne'in yola çıktığı sabah Lantier ona işçilerin haklarıyla ilgili uzun bir konuşma yaptı. Sonra da çocuğu kucaklayıp öptü ve "Sakın unutma, üretici tutsak değildir. Ama üretici olmayan herhangi bir kimse eşek arısıdır." Ondan sonra ev gene eski yaşamına döndü. Her şey yeni alışkanlıklar ortasına dinginleşti, yatıştı. Gervais, kirli çamaşırların şurada burada sürünmesine, lantiyerin gidiş gelişlerine alıştı. Beriki hala büyük işlerinden söz ediyordu. Kimi zaman saçları iyice taranmış, sırtında tertemiz çamaşırlarla iki dirhem bir çekirdek başına alıp gidiyordu. Geceyi dışarıda geçiriyordu. Sonra da yorgun tavırlar takınarak, başı ağrıdan çatlıyormuş gibi yaparak eve dönüyordu. Sanki 24 saat durup dinlenmeden oldukça ciddi işler üzerine tartışmış gibiydi. Gerçekte keyfince yaşamın tadını çıkarıyordu. Yo, doğrusu ya, ellerinin nasır bağlaması tehlikesi yoktu. Genellikle her zaman saat 10'a doğru yataktan kalkıyor, güneşin rengi hoşuna giderse öğleden sonra çıkıp bir gezinti yapıyordu. Yahut da yağmurlu günlerde dükkanda oturup gazetesini okuyordu. Burası hoşlandığı bir ortamdı. Kadınların etekleri dibinde oturmaya bayılıyordu. Onların burunlarının dibine sokuluyor, söyledikleri açık saçık sözlerden pek hoşlanıyordu. Hatta onları bu tür konuşmalar yapmaya kışkırtıyordu. Bunun yanı sıra kendisi özenli bir dil kullanıyor ve hiç ağzını bozmuyordu. Çamaşırcılar öteden beri oynak kızlar olurlardı. Bu da lantiyerin onlarla birlikte olmaktan hoşlanmasının bir nedeniydi. Clemens çenesini açıp da içinde ne varsa söyleyip ortaya döktüğü zaman lantiyer kaytan bıyıklarını bükerek sevecen haliyle gülümseyip oturuyordu. Dükkanın kokusu, çıplak kollarıyla ütülerini gezdiren bu terli işçiler, mahalledeki hanımların kirli iç çamaşırlarının süründüğü bir yatak odasını andıran bu çevre, ona hayalinden geçirdiği yerlerin en güzeli, tembellik edip yan yana gelmek için uzun zamandan beri aradığı bir sığınak gibi geliyordu. Başlangıçta lantiyer yemeklerini Pasinier sokağının köşesindeki Francis aşçı dükkanında yiyordu. Ama haftada 3-4 kez de akşam yemeklerini kapyolarda yediği oluyordu. Sonunda evlerinde pansiyoner olmayı önerdi. Her cumartesi onlara 5 frank verecekti. Bunun üzerine artık hiç evden çıkmaz oldu. Büsbütün oraya yerleşti. Sabahtan akşama kadar ceketsiz, sırtında gömlekle dükkandan dipteki odaya gidip geldiği, sesini yükselttiği, buyruklar verdiği görülüyordu. Hatta müşterilerin sorularına bile yanıtlar veriyor, dükkanı yönetiyordu. Francis'in şarabı hiç hoşuna gitmediği için bundan böyle şarabı yan taraftaki kömürcü Vigorux'tan almaya Gervais'i razı etti. Sipariş vermeye gittikçe Boş'la birlikte kömürcünün karısını çimdiklemekten geri kalmıyordu. Ardından Kudlop'un ekmeğini iyi pişmemiş bulmaya başladı ve Agustin'i Pasinier mahallesindeki Meyer'in Viyana fırınından ekmek almaya gönderdi. Bakkal Lehon'u da değiştirdi. Sadece Palensu sokağındaki kasap Şişman Çarlı politik düşüncelerinden ötürü korudu. Aradan bir ay geçtikten sonra bütün yemekleri zeytinyağıyla pişirmek istedi. Clemens'in ona takılarak söylediği gibi bu kafir Provençlilerin üzerinde zeytinyağı lekesi her şeye karşı yeniden meydana çıkıyordu. Lantier omletleri kendi eliyle pişiriyordu. Bunların iki yüzünü de çevirerek gözleme misali nar gibi kızartıyordu. O kadar katı yapıyordu ki galeta sanırdınız mübarekleri. Capio ana yemek pişirirken başından ayrılmıyor, bifteklerin fazlaca pişip kundura köselesi gibi sertleşmesini istiyor, her yemeğe sarımsak koyduruyordu. Salataya dereotu, maydanoz gibi şeyler doğranırsa fena halde kızıyor, bunların aralarına zehir bile karıştırılabilecek zararlı otları olduğunu avaz avaz haykırarak söylüyordu. Ama en çok sevdiği, bayıla bayıla içtiği, suda pişmiş, gayet koyu bir tür şehriye çorbasıydı. Bunun içine neredeyse yarım şişe zeytinyağı boca ediliyordu. Bunu yalnız Gervais de kendisi içiyordu. Parisli olanlar bir gün yanılıp tadına bakmışlardı da mideleri ağızlarına gelmişti. Öğre öğre neredeyse bağırsakları delinecekti. Yavaş yavaş Lantier işi daha da ileri götürüp ailenin işleriyle de ilgilenmeye başladı. Lorileux'lar hala Capio Ana'nın 100 meteliğini vermemek için bin dereden su getirerek sızlanıp durduklarından onlara nafaka davası açılabileceğini anlatmıştı. Ne yani, herkese alay mı ediyordu bunlar kuzum? Verip verecekleri ayda 10 franktı. Atla deve değildi ya. Bu 10 frangı almak için kendisi öyle cüretli ve sevimli bir tavır takınarak yukarı çıkıyordu ki kordoncu kadın parayı vermemezlik edemiyordu. Şimdi Bayan Lerat da annesine 10 frank veriyordu. Capuana ayrıca kendisiyle Gervais arasında çıkan kavgalarda da baş yargıcı rolü oynayan Lantier'in neredeyse ellerini öpecekti. Çamaşırcı kadın iyice sabrı tükenip de kaynanasını terslediği zaman yaşlı kadın yatağına kapanıp ağladıkça Lantier ikisini de azarlıyordu. İtip kakıştırarak onları kucaklaşıp barışmaya zorluyordu. Bu geçimsizlikleriyle herkese eğlendirip aleme maskara mı olmak istediklerini soruyordu. Nana için de durum aynıydı. Lantier'in düşüncesine göre çocuğu çok kötü büyütüyorlardı. Bunda hiç de haksız değildi doğrusu. Çünkü Nana'yı babası dövecek olsa annesi çocuğa sahip çıkıyordu. Annesi pataklasa babası kavga çıkarıyordu. Nana, annesiyle babasının birbirlerini yiyerek didiştiklerini görmekten pek hoşnuttu. Yaptığı yaramazlıklarının önceden bağışlandığını hissedince yapmadığını bırakmıyordu. Artık kırdığı ceviz bini aşıyordu. Şimdi de gidip karşıdaki nalbant dükkanında oynamayı icat etmişti. Sabahtan akşama kadar arabaların oklarını asılıp sallanıyordu. Ocağın kırmızı alevleriyle aydınlanan loş avlunun dibinde serseri oğlanlarla saklambaç oynuyordu. Sonra birdenbire ortaya çıkıyor, saçı başı darmadağın, yüzü gözü kirpas içinde, peşine bir sürü serseri oğlan kuyruğunu takarak onlardan kaçıyor, bağırarak koşuyordu. Bu haşarı, eli avuca sığmaz kızı, yalnız Lantier azarlayabiliyordu. O bacak kadar boyuyla onun da ağzından girip burnundan çıkmasını biliyordu ya, neyse. 10 yaşındaki velet Lantier'in önünde bir hanımefendi gibi yürüyor, kalçalarını sallıyor, gözleri daha şimdiden günah ve suçla dop dolu. Adama yan yan bakıyordu. Lantier en sonunda onun eğitimini üzerine almıştı. Küçük kıza dans etmeyi, taşra ağzıyla konuşmayı öğretiyordu. Böylece bir yıl geçti. Mahallede herkes Lantier'in gelir sahibi olduğunu sanıyordu. Çünkü kapyoların sürdüğü rahat, debdebeli yaşamın başka anlaşılır bir yolu yoktu. Elbette ki Gervais hala para kazanmayı sürdürüyordu. Ne var ki şimdi hiç çalışmadan el üstünde oturan iki erkeği beslediğine göre dükkanın geliri hiç kuşkusuz yetmezdi. Kaldı ki dükkan eskisi gibi çalışmıyordu. Müşteriler birer birer kaçıyorlardı. İşçiler sabahtan akşama kadar yiyip içip aylaklık ediyorlardı. Lantier de ne kira ne yiyecek parası veriyordu. Elini cebine attığı da yoktu doğrusu. İlk aylar bir iki taksit ödemişti, sonra eline geçecek büyük bir paradan söz etmekle yetinmişti. İleride onu alır almaz hemen bütün borçlarını meteliğine kadar ödeyecekti. Gervais artık Lantier'den bir metelik bile istememeye karar verdi. Ekmeği, şarabı, eti veresiye alıyordu. Her yandan hesaplar kabarıyordu. Günde üçer dörder frank artırıyordu. Gervais ne eşyaları aldığı dükkancıya ne de Capion'un üç arkadaşına, duvarcıya, doğramacıya, boyacıya tek metelik vermişti. Bunların hepsi homurdanmaya başlamışlardı. Alışverişe gittiği dükkanlarda artık eskisi kadar saygılı davranmıyorlardı. Oysa genç kadın adeta borcun yarattığı öfkeyle sarhoş gibiydi. Artık peşin parayla alışveriş etmez olduğundan beri kendinden geçiyor, en pahalı şeyleri seçiyor, kendini büsbütün o burluğa kaptırıyordu. Ama aslında son derece dürüst kalmıştı. Esnafa avuç avuç çil çil gümüş metelikler dağıtmak için. Kısacası gitgide batıyor, battıkça daha bire işlerini büyütmekten söz ediyordu. Bu arada yaz ortasına doğru uzun Clemens işi bırakıp gitmişti. Çünkü hem iki işçiye yetecek kadar iş yoktu hem de parasını almak için haftalarca bekliyordu. Bu bozgun ortasında Capio ile Lantier keyiflerine bakıp canlarını besliyorlardı. Bu iki ahbap çavuş oturmuşlar dükkanı yiyip bitiriyorlardı. İş iflasa sürüklenirken onlar semiriyorlardı. Lokmaları çifter çifter tıkınmak için birbirlerini kışkırtıyorlardı. Sıra tatlıya geldiği zaman sözüm ona yediklerini daha çabuk sindirmek için şakalaşıp gülüşerek karınlarına şaplaklar indiriyorlardı. Mahallede en önemli konuşma konusu gerçekten de Lantier'in Gervais'le yeniden ilişki kurup kurmadığını öğrenmekti. Bu konuda söylentiler değişikti. Lorileux'lere kalırsa paytak şapkacıyı yeniden ele geçirmek için elinden geleni ardına koymuyordu. Ama Lantier artık onu istemiyordu. Onu fazla çökmüş, gençliğini ve güzelliğini yitirmiş, iyice çökmüş buluyor ve kentte daha güzel, daha körpe küçük kızlarla düşüp kalkıyordu. Oysa boşlara göre tam tersine genç kadın daha ilk gece o kapyo sersemi horlamaya başlar başlamaz gidip eski erkeğiyle buluşmuştu. Bütün bunlar şöyle ya da böyle hiç de güzel şeyler değildi. Ne var ki insan yaşamında o kadar çok ve bundan o kadar büyük çirkinlikler, pislikler görüyordu ki mahalle halkı sonunda bu üçlü aileyi pek doğal, hatta sevimli bile bulmaya başlamıştı. Çünkü hiç kavga dövüş olmuyordu, hiç değilse görünüşü koruyorlardı. Kuşkusuz mahalledeki daha başka ailelerin iç yüzüne şöyle burunlarını sokup da bir baksalardı, daha fazla pislikle karşılaşırlar, adeta zehirlenirlerdi. Hiç değilse kapyoların bir takım iyi yanları vardı. Her üçü de kendi fırıldağını döndürmekle uğraşıyor, komşuların uyumasına engel olmadan uslu uslu soyunuyorlar, hep birlikte sessiz sedasız sevişiyorlardı. Hem sonra bütün mahalle Lantier'in kibar tavırlarının etkisi altındaydı. Herkes ona az buçuk hayrandı. Hatta Gervais'le olan bağlarından kuşkulu olan yemişçi kadın, işkembeci kadına Lantier'in hala bir bağı olmadığını söylerken, biriki buna gerçekten esef ettiğini, çünkü böylece kapyoların daha az ilginç hale geldiklerini söylüyordu. Gervais ise bu yönden rahattı. Bu pis şeyleri hiç düşünmüyordu. İş o duruma geldi ki genç kadını kalpsizlikle suçladılar. Aile arasında Gervais'in şapkacıya karşı kin beslemesine bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Sevgililer arasına sokulmaya bayılan Bayan Lerat her akşam geliyordu. Lantier'e en yüksek sosyeteden kibar kadınların bile kollarına düşmeleri gereken dayanılmaz bir erkek gibi davranıyordu. Bayan Boş 10 yaş daha genç olsaydı kendi namusuna sahip çıkamayacaktı. Gizli, sürekli bir entrika, bir tuzak gitgide büyüyor, sanki çevresindeki bütün kadınlar ona bir aşık bulmakla kendi gizli isteklerini ve zevklerini doyuracaklarmış gibi Gervais'i yavaş yavaş itiyorlardı. Ne var ki Gervais şaşıyordu. Lantier'i o kadar çekici bulamıyor, pek fazla bir alımlılık göremiyordu onda. Kuşkusuz Lantier kendi açısından bir hayli değişmişti. Sırtında hep palto vardı. Kahvelerde ve politik toplantılarda görgüsünü ve eğitimini ilerletmişti. Ama onu çok iyi tanıyan Gervais, gözlerinin iki deliğinden ruhunun ta derinliklerine kadar görüyor, orada kendisini hala iliklerine kadar ürperten bir yığın şeyi gene buluyordu. Aman canım, Lantier madem ki başkalarının bu kadar hoşuna gidiyordu, öbür kadınlar niçin Lantier'in tadına bakmayı denemiyorlardı? Gervais bir gün ötekilerin hepsinden daha ateşli görünen Virgin'e işte bunu anıştırdı. Bunun üzerine Bayan Lerat ile Virgin, Gervais'i kışkırtmak, kafasının tasını attırmak için ona ballandıra ballandıra Lantier ile uzun Clemens'in aşklarını anlattılar. Evet ya, Gervais hiçbir şeyin ayrımında olmamıştı ama o bir iş için dışarı çıkar çıkmaz şapkacı işçi kızı hemen kendi odasına götürüyordu. Şimdi onları birlikte görüyorlardı. Lantier besbelli onun evine gidiyordu. Genç kadın sesi hafifçe titreyerek, ne olmuş yani dedi, bundan bana ne? Bunu derken de içinde kedi gözleri gibi altın kıvılcımlar parlayan Virgin'in sarı gözlerinin içine bakıyordu. Demek bu kadın kendisine hala kızgındı. Kim besliyordu ki, kıskandırmaya çalışıyordu, öyle mi? Virgin hemen bön bir tavır takınarak, elbet canım bundan size ne diye yanıt verdi. Yalnız bu kızı bırakması için ona öğüt vermelisiniz. Yoksa başı belaya girer, benden söylemesi. Asıl kötüsü şu ki, Lantier kendinden yana çıkıldığını hissediyor ve Gervais'e karşı davranışını değiştiriyordu. Şimdi ne zaman elini sıksa parmaklarını bir sürü avucunda tutuyordu. Bakışlarıyla onu tedirgin ediyor, pervasız gözlerini genç kadının üzerine dikiyordu. O da Lantier'in kendisinden ne istediğini bu gözlerden açıkça okuyordu. Gervais'in arkasından geçecek olsa dizlerini eteklerine sürtüyor, onu uyutmak istermiş gibi ensesini üflüyordu. Bununla birlikte kabalık, hoyratlık edip düşüncelerini açığa vurmadan önce bir süre daha bekledi. Ama bir akşam genç kadınla yalnız kaldıkları sırada hiçbir şey söylemeden onu önüne katıp itti, tir tir titreyen vücudunu dükkanın dip tarafındaki duvara dayadı. İyi bir rastlantıyla tam o sırada Guje içeri giriverdi. Bunun üzerine Gervais çırpınıp adamın elinden kurtuldu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi birkaç sözcük söylediler. Guje, yüzü sapsarı, onları rahatsız ettiğini, Gervais'in herkesin önünde öpmek istemediği için çırpındığını düşündü ve başını önüne eğdi.